Ayrım 2.
Pico bu deneyimiyle ilgili 5 kitap yazmıştı. Santiago'nun müridi olan Papa II. Calixtus'un yapıtı olarak sunulan bu kitaplar sonradan Calixtinus Codex'i adını almıştı. Pico, Codex'in 5. kitabında yolun doğal özelliklerini, yol boyunca yer alan çeşmeler, hastaneler, barınaklar ve kentleri anlatıyordu. O sıralar Pico'nun notlarından yararlanarak yoldaki tüm doğal işaretleri korumak ve yola çıkan hacılara rehberlik yapmak amacıyla Saint-Jacques Dosları adında özel bir dernek kurulmuştu. 12. yüzyılda da İspanya yarımadayı istila etmiş olan Mağriplilere karşı verilen savaşta Santiago söylencesinden yararlanmaya başlamıştı. Santiago yolu üstünde dinsel ve askeri nitelikli çeşitli tarikatlar kurulmuş, havarinin külleri Müslümanlara karşı savaşın güçlü bir simgesi olup çıkmıştı. Buna karşılık Müslümanlar da Hazreti Muhammed'in bir kolunun yanlarında olduğunu ileri sürmüşler, o kolu kendilerine yol gösteren bir simge haline getirmişlerdi. İspanya ülkenin denetimini yeniden ele geçirdiğinde militan tarikatlar soylular için büyük bir tehlike oluşturacak kadar güçlenmiş bulunuyorlardı. Katolik krallar tarikatların ayaklanmasını önlemek için duruma doğrudan el koymak zorunda kalıyorlardı. Bunun sonucunda Santiago yolu yavaş yavaş unutulup gitmişti. Ara sıra Buñuel'in Saman yolu ve Juan Manuel Serrat'ın Gezgin adlı tabloları gibi sanat yapıtları ortaya çıkmasa, sonradan yeni dünyaya yerleşecek olan milyonlarca insanın bu yoldan geçtiğini hiç kimse hatırlamayacaktı. Kasabaya ulaştığımda görünürde kimseler yoktu. Arabadan inip epey bir süre dolaştıktan sonra orta çağ tarzında yapılmış eski bir evde küçük bir bar buldum. Barın sahibi televizyonda bir programa dalmıştı. Başını bile çevirmeden siesta vakti olduğunu söyledi. O sıcakta ortalıkta dolaştığıma bakılırsa deli olmalıydım. Alkolsüz bir içecek isteyip televizyon seyretmeye çalıştım ama dikkatimi veremiyordum. Tek düşünebildiğim Odysseus'u Troya'dan geri getiren Don Quixote'un yaşadıklarının bir parçası olan Dante ve Orpheus'u cehenneme yönelten, Kolombo Amerika kıtasına yönlendiren büyük insan serüvenini, bilinmeyene doğru yola çıkma serüvenini 2 güne kadar burada 20. yüzyılın ikinci yarısında yeniden yaşayacağımdı. Arabama geri döndüğümde biraz olsun sakinleşmiştim. Kılıcımı bulamasam bile Santiago yolundaki hac yolculuğu kendimi bulmama yardımcı olacaktı. Saint-Jean-Pied-de-Port. Masklar takmış insanlar, Fransız Bask bölgesinin renkleri kırmızı, yeşil, beyaza bürünmüş bir bando eşliğinde Saint-Jean-Pied-de-Port'un ana caddesinden geçiyorlardı. Günlerden pazardı. Son 2 gün durmaksızın araba sürdükten sonra kendimi şenliğin ortasında bulmuştum. Ama Madame Lourdes'la buluşma vakti gelmişti. Arabayla kalabalığın arasından sıyrılmaya çalışırken Fransızca küfürlerden geçilmiyordu. Sonunda kentin surlarla çevrili en eski kesimine ulaşmayı başardım. Madame Lourdes burada oturuyordu. Pirenelerin bu yüksek bölgesinde bile gündüz hava çok sıcaktı. Arabadan indiğimde ter içindeydim. Kapıyı vurup bekledim. Bir daha vurdum ama yanıt gelmedi. 3. kez vurdum, yine ses seda yoktu. Hem şaşırmış hem de kaygıya kapılmıştım. Karım oraya tam o gün varmam gerektiğini söylemişti. Bu kez sesleneyim dedim ama yine yanıt alamadım. Madame Lourdes ya geçit törenini izlemeye gitmişti ya da çok geç kaldığım için benimle görüşmekten vazgeçmişti. Santiago yolundaki yolculuğum daha başlamadan bitmiş gibi görünüyordu. Tam o sırada kapı birden açıldı. Karşımda bir çocuk belirdi. Afallamıştım. Bozuk bir Fransızca ile Madame Lourdes'u sordum. Çocuk gülümseyerek evi gösterdi. Hatamı ancak o zaman anlayabildim. Kapı balkonlu ortaçağ evleriyle çevrili büyük bir avluya açılıyordu. Aslında kilitli değildi. Kulbunu çevirip açmak aklıma gelmemişti. Avluyu koşarak geçip çocuğun gösterdiği eve vardım. İçeride yaşlıca, şişman bir kadın, kahverengi gözleriyle mahzun mahzun bakan küçük bir çocuğa Bask dilinde bağırıp çağırıyordu. Bir süre bağırtıların sona ermesini bekledim. Çocukcağız biraz sonra yaşlı kadının sövgüleri arasında mutfağın yolunu tuttu. Kadın ancak ondan sonra bana döndü ve ne istediğimi bile sormadan kibar jestlerle ve hafifçe itekleyerek küçük evin 2. katına çıkardı beni. Bu kat tek bir odadan oluşuyordu. Kitaplardan, objelerden, Santiago heykelciklerinden, Santiago yolu anmalıklarından geçilmeyen küçük, tıkış tıkış bir çalışma odası. Raftan bir kitap aldı. Beni ayakta bırakarak odadaki tek masanın başına oturdu. Doğrudan konuya girerek, sen de Santiago'ya gidecek hacılardan biri olmalısın dedi. Santiago yolunu yürüyenlerin kaydedildiği deftere adını girmem gerekiyor. Adımı verdim. İstiridyeleri getirip getirmediğimi sordu. Hacıların, havarinin mezarının simgesi olarak benimsedikleri deniz kabuklarından söz ediyordu. Hacılar buluştuklarında deniz kabukları bir tür kimlik yerine geçiyordu. Santiago yolu Fransız kültüründe bir tek iz bırakmıştır. O da ülkenin ulusal gururu gastronomiye yerleşmiş olan Kakil Saint-Jacques'tır. Saint-Jacques kabukları. İspanya'ya gelmeden Brezilya'da Aparecido do Norte denen bir yere bir hac yolculuğu yapmıştım. Orada Meryem anamızın üç deniz kabuğu üstüne işlenmiş bir suretini satın almıştım. Sırt çantamdan çıkarıp Madame Lourdes'a verdim. Hoş ama kullanışlı değil diyerek geri verdi. Hac yolculuğun sırasında kırılabilir. Kırılmaz. Havarinin mezarına bırakacağım. Madame Lourdes'un bana ayıracağı pek fazla vakti yokmuş gibi görünüyordu. Bana yoldaki manastırlarda kalmamı sağlayacak küçük bir kart verdi. Karta hac yolculuğuna Saint-Jean-Pied-de-Port'tan başladığımı gösteren bir mühür bastıktan sonra artık Tanrı'nın inayetiyle yola çıkabileceğimi söyledim. Peki rehberim nerede diye sordum. Ne rehberi diye yanıtladı. Biraz şaşırmıştı ama gözlerinde bir ışık yanıp söndü. Birden çok önemli bir şeyi unuttuğumu fark ettim. Bir an önce oraya varıp sorunu halletmenin telaşıyla eski sözcüğü söylemeyi unutmuştum. Eski sözcük, geleneğe bağlı tarikatların müritlerinin kimliklerini saptayan bir çeşit parolaydı. Hatamı hemen düzelterek sözcüğü söyledim. Madame Lourdes da biraz önce verdiği kartı elimden alıverdi. Bir karton kutunun üstüne yığılmış eski gazeteleri kaldırırken bu karta ihtiyacın olmayacak dedi. İzleyeceğin yola ve nerelerde konaklayacağına rehberin karar verecek. Kutunun içinden bir şapka ile bir pelerin çıkardı. Çok eski görünmelerine karşın iyi korundukları anlaşılıyordu. Odanın ortasında durmamı istedi ve sessizce dua etmeye başladı. Sonra pelerini omuzlarıma yerleştirip şapkayı başıma geçirdi. Şapkaya da pelerinin omuz yerlerine de deniz kabukları iliştirilmişti. Yaşlı kadın dua etmeyi sürdürürken odanın köşesindeki çoban değneğini alıp sağ elime tutuşturdu. Değneğin ucunda küçük bir su kabuğu asılıydı. Bermuda şortumla göğsünde I Love New York yazan tişörtümü çıkarmadan Compostela'ya hacca gidenlerin ortaçağ kıyafetine bürünmüş odanın ortasında öyle dikiliyordum. Yaşlı kadın yaklaşıp tam karşımda durdu. Sonra vecde gelmişçesine ellerini başıma koyup ''Havari Santiago yardımcın olsun, keşfetmen gereken biricik şeyi sana göstersin.'' dedi. Ne çok yavaş yürü ne de çok hızlı. Hep yolun yasalarına ve gereklerine uyarak yürü. Canice, kafirce ve anlamsız bir buyruk da verse rehberinin sözünden çıkma. Ona kayıtsız şartsız boyun eğeceğine yemin etmelisin. Yemin ettim. Geleneğin eski hacılarının ruhu yolculuk boyunca yanında olmalı. Şapka güneşten ve kötü düşüncelerden, pelerin yağmurdan ve kötü sözlerden, su kabağı da düşmanlardan ve kötülüklerden korur seni. Tanrı'nın, Santiago'nun ve Bakire Meryem'in inayeti gece gündüz senle olsun. Amin. Böyle dedikten sonra hemen eski haline döndü. Çabucak, biraz da telaşla giysileri geri alıp kutuya koydu. Su kabağı asılı çoban değneğini köşeye bıraktı, parolayı verdi ve yola çıkmamı istedi. Rehberim Saint-Jean-Pied-de-Port'un 2 kilometre dışında beni bekleyecekti. Bando'dan nefret eder dedi ama çağlıkları müziği 2 kilometre öteden bile duyuyordur. Pirenelerde ses çok iyi yankılanır. Çıkmadan arabayı ne yapacağımı sordum. Anahtarları kendisine bırakmamı söyledi. Biri gelip alacaktı arabayı. Sonra başka bir şey demeden aşağı inip mutfağa daldı. Mahzun yüzlü çocuğa yeniden verip veriştirmeye başladı. Arabanın bagajını açıp küçük mavi sırt çantamla uyku tulumumu aldım. Meryem anamızın suretini en korunaklı yere yerleştirdim. Çantamı sırtıma vurup geri döndüm. Anahtarları Madame Lourdes'a teslim ettim. Pied-de-Port'tan bu sokağı izleyerek çık dedi. Surların bitiminde kentin kapısına varacaksın. Santiago de Compostela'ya vardığında Meryem Ana'ya benim için de dua et. Santiago yolunu o kadar çok yürüdüm ki şimdi o coşkuyu başka hacıların gözlerinde okumakla yetiniyorum. Artık çok yaşlandım, yürüyemiyorum. Santiago'ya söyle bunu. Bir de yakında o kadar yorucu olmayan kestirme bir yoldan yanına varabileceğimi söyle. Surların altındaki İspanyol kapısından geçerek küçük kentten çıktım. Kent eskiden Romalı istilacıların ana yolu üstündeymiş. Bu kapıdan bir zamanlar Charlemagne ve Napolyon da geçmiş. Yürürken uzaktan bandonun sesi geliyordu. Kentin yakınlarındaki bir köyün yıkıntıları arasında ansızın büyük bir heyecana kapılarak gözyaşlarına boğuldum. İşte tam orada yıkıntıların ortasında Santiago yolunda yürüdüğümü yüreğimde hissettim. Sabah güneşinin aydınlattığı müzik sesiyle yankılanan vadiyi kuşatan pirenelerin görünümü, insanların çoğu tarafından unutulmuş, tanımlayamadığım, ilkel bir şeye geri dönmekte olduğum duygusu uyandırdı bende. Tuhaf ve güçlü bir duyguydu bu. Adımlarımı sıklaştırmaya, Madame Lourdes'un rehberimin beni bekleyeceğini söylediği yere bir an önce varmaya karar verdim. Yürürken gömleğimi çıkarıp sırt çantama attım. Çantanın kayışları omuzlarımı biraz kesiyordu ama hiç değilse eski lastik pabuçlarım ayağımı sıkmıyordu. 40 dakika kadar sonra yol kocaman bir kayanın çevresinden dönerken karşıma eski terk edilmiş bir kuyu çıktı. Kuyunun orada yere oturmuş 50 yaşlarında siyah saçlı çingeneye benzeyen bir adam gördüm. Sırt çantasının içinde bir şeyler aranıyordu. Yeni biriyle karşılaştığımda kapıldığım her zamanki ürkekliğimle "Hola" dedim İspanyolca. "Beni bekliyor olmalısın. Adım Paolo." Adam sırt çantasını karıştırmayı bırakıp beni tepeden tırnağa süzdü. Bakışları soğuktu. Beni gördüğüne hiç şaşırmamış gibiydi. Onu tanıyormuşum gibi geldi. "Evet, seni bekliyordum ama bu kadar erken değil. Ne istiyorsun?" Bu soru beni biraz şaşırttıysa da Samanyolu boyunca rehberlik edeceği kişinin ben olduğumu, kılıcımı bulmak için yollara düştüğümü söyledim. "Hiç gerek yok," dedi adam. "İstersen sana kılıcını bulabilirim. Ama bulmamı isteyip istemediğine hemen şimdi karar vermelisin." Hiç tanımadığım bu adamla yaptığım konuşma bana gittikçe tuhaf geliyordu. Ama ona tümüyle boyun eğeceğime yemin ettiğim için yanıt vermekten başka çarem yoktu. Kılıcımı bulabilirse çok vakit kazanacaktım. O zaman hemen Brezilya'daki dostlarıma ve işimin başına dönebilirdim. Aklım onlarda kalmıştı. Bu bir hile de olabilirdi. Ama yine de ona yanıt vermemde bir sakınca yoktu. Tam kılıcımı bulmasını istediğimi söyleyecektim ki arkamdan İspanyolcaya çalan bir ses geldi. "Bir dağın yüksek olup olmadığını anlaman için o dağa tırmanman gerekmez." Parolaydı bu. Arkama dönünce 40 yaşlarında bir adam gördüm. Altında haki bir bermuda şort, sırtında beyaz tere batmış bir tişört vardı. Çingeneye bakıyordu. Saçları ağarmış, teni güneşten kapkara olmuştu. Telaştan her türlü önlemi elden bırakmış, karşıma çıkan ilk yabancıya teslim olmuştum. "Gemi limanda güvendedir ama gemiler limanda beklemeleri için yapılmaz," diye doğru karşılığı verdim. Bu arada adam gözlerini çingeneye dikmişti. Çingene de adamın gözlerinin içine bakıyordu. Bir süre en küçük bir korku ya da meydan okuma belirtisi göstermeden karşı karşıya durdular. Sonra çingene sırt çantasını yere bıraktı, küçümseyici bir edayla gülümsedi ve Saint-Jean-Pied-de-Port'a doğru yürüdü gitti. Çingene birkaç dakika önce çevresini dolandığım koca kayanın ardında kaybolur kaybolmaz yeni gelen "Benim adım Petrus," dedi. "Bir dahaki sefere daha temkinli olmalısın." Doğrusu Petrus bana gerçek adını söyledi. Gizliliğini korumak için gerçek adını vermiyorum. Ama bu kitapta yalnızca birkaç adı değiştirdiğimi söylemeliyim. Sesinde Çingene'den ve Madame Lourdes'dan farklı sevecen bir ton vardı. Sırt çantasını yerden aldığında çantanın arkasında bir deniz kabuğu olduğunu fark ettim. Çantanın içinden bir şarap şişesi çıkardı. Bir yudum aldıktan sonra bana uzattı. Ben de bir yudum aldıktan sonra Çingene'nin kim olduğunu sordum. Petrus, burası İspanyol Bask bölgesinden gelen kaçakçılar ve terörist sığınmacıların sıkça kullandıkları bir sınır yolu, dedi. Polis buralara pek uğramaz. Ama sorumu yanıtlamadın. Birbirinize iki eski dostmuşsunuz gibi baktınız. Bana da onu tanıyormuşum gibi geldi. O yüzden çok rahat davrandım. Petrus gülümseyerek yola koyulmamız gerektiğini söyledi. Eşyalarımı topladım. Sessizce yürümeye başladık. Petrus'un gülümsemesinden benimle aynı şeyi düşündüğünü anladım. Bir şeytanla karşılaşmıştık. Bir süre hiç konuşmadan yürüdük. Madame Lourdes'un haklı olduğunu anlamıştım. 3 kilometre öteden hala bandonun sesi geliyordu. Petrus'a hayatıyla, işiyle ilgili bazı sorular sormak istiyordum. Onu buraya neyin getirdiğini merak ediyordum. Gerçi daha 700 kilometre yolumuz olduğunu, tüm sorularıma yanıt alacağım uygun anı beklemem gerektiğini biliyordum. Ama çingeneyi de bir türlü aklımdan çıkaramıyordum. Sonunda sessizliği bozdum. Petrus, bence o çingene şeytandı. Evet, şeytandı. Beni doğrulayınca hem korkuya kapılmış hem de rahatlamıştım. Ama gelenekten tanıdığın şeytan değil o. Gelenekte şeytan ne iyi ne de kötü olan bir ruhtur. İnsanların erişebildiği sırların çoğunun koruyucusu olduğuna ve maddi şeylere hükmünün geçtiğine inanılır. Düşkün bir melek olduğundan insan soyuyla bir tutulur ve her zaman pazarlık yapmaya, iltimas geçmeye hazırdır. Çingene ile geleneğin şeytanı arasında ne fark olduğunu sordum. Yolda başkalarına da rastlayacağız diye gülümsedi. Sen de göreceksin. Ama şimdiden bir fikir edinmek istersen çingene ile konuştuklarını anımsamaya çalış. Çingenenin iki sözünü aklımdan geçirdim. Beni beklediğini ve bana kılıcımı bulabileceğini söylemişti. Petrus bu iki sözün sırt çantasını çalmaya kalkışacak bir hırsıza çok uygun düştüğünü söyledi. Hem vakit kazanmayı hem de kolayca kaçabilmek için güvenimi kazanmayı amaçlamış olabilirdi. Öte yandan bu iki söz gerçek anlamda da söylenmiş olabilirdi. Peki hangisi doğru? İkisi de. Zavallı hırsız kendini koruyabilmek için tam da sana söylenmesi gereken sözleri akıl etmiş. Akıllılık ettiğini sanmış ama aslında daha büyük bir gücün elinde oyuncak olduğunu fark etmemiş. Ben oraya vardığımda kaçsaydı şimdi bunları konuşuyor olmayacaktık. Ama benimle karşılaşmaktan çekinmedi. Onun gözlerinde senin yolda bir yerde karşılaşacağın bir şeytanın adını okudum. Petrus'a bakılırsa bu karşılaşma hayra alametti. Çünkü şeytan kendini çok erken açığa vurmuştu. Bu arada onun için kaygılanma. Çünkü az önce de dediğim gibi başka şeytanlarla da karşılaşacaksın. En önemlisi o olabilir ama rastlayacağın tek şeytan o olmayacak. Çölü andıran bir alandan dağınık küçük ağaçlarla kaplı bir yere doğru yürüyorduk. Petrus arada sırada sessizliği bozarak geçtiğimiz yerler hakkında tarihsel bilgiler veriyordu. Bir kraliçenin son gecesini geçirdiği evi, yörede yaşayanlardan birkaçının mucizeler yarattığına yemin ettikleri mübarek bir adamın inzivaya çekildiği küçük taş kiliseyi gördüm. Petrus, mucizeler çok önemli öyle değil mi diye sordu. Bence de öyleydi ama hayatımda hiçbir zaman büyük bir mucizeye tanık olmamıştım. Gelenekteki çömezliğim daha çok düşünsel düzlemde geçmişti. Kılıcımı yeniden ele geçirdiğimde, evet o zaman ustamın başardığı olağanüstü işleri başarabileceğime inanıyordum. Ama ustamın gerçekleştirdikleri mucize değil, çünkü doğa yasalarıyla çelişmiyorlar. Ustamın yaptığı doğa güçlerinden yararlanarak, ustamın ruhlara nasıl cisimlendirdiğini, nesneleri hiç dokunmadan nasıl bir yerden bir yere taşıdığını ya da birkaç kez tanık olduğum gibi bulutlu bir öğleden sonra gökyüzünde nasıl mavilikler yarattığını açıklayamayacağımı fark edince sözümü yarıda kestim. Petrus, belki de o şeyleri sırf seni bilgisine ve gücüne inandırmak için yapıyordur diye karşılık verdi. Pek aklım yatmadı ama belki olabilir dedim. Petrus yürürken sigara içmekten nefret ettiğini söylediği için bir taşın üstüne oturduk. Meğer insan yürürken sigara içtiğinde ciğerlere daha çok nikotin gidiyormuş ve duman midesini bulandırıyormuş. Usta kılıcı almanı o yüzden istemedi diye devam etti. O şaşırtıcı işleri nasıl yaptığını anlamadığın için, bilgiye uzanan yolun herkese, sıradan insanlara açık bir yol olduğunu unuttuğun için, yolculuğumuz boyunca sana Ram alıştırmalara denen bazı egzersizler ve ritüeller öğreteceğim. Hepimiz hayatımızın bir zamanında bunların en azından birinden yararlanmışızdır. Bu alıştırmaların her biri onu bulmak isteyen herkes tarafından sabır ve akılla keşfedilir. Hayatın bize öğrettiği derslerdir bunlar. Ram alıştırmaları kadar basittir ki senin gibi hayatı iyice karmaşıklaştırmaya alışmış insanlar onları pek önemsemezler. Ama insanların diledikleri her şeyi ama her şeyi elde edebilmelerini sağlayan da onlardır. Hazreti İsa, müritleri mucizeler yaratmaya, şifalar dağıtmaya başlayınca Yüce Tanrı'ya şükretti. Böyle şeyleri bilgili insanlardan saklayıp sıradan insanlara açtığı için Tanrı'ya şükretti. Diyeceğim, Tanrı'ya inanıyorsak Tanrı'nın adil olduğuna da inanmalıyız. Petrus yerden göğe kadar haklıydı. Yalnızca vakti ve parası olan okumuş insanların pahalı kitaplar alıp gerçek bilgiye erişmelerine izin vermek ilahi bir adaletsizlik olurdu. Petrus, bilgeliğin gerçek yolu üç şeyle tanımlanabilir dedi. Birincisi sevgiyi içermeli. Bu konuda daha sonra sana daha çok şey anlatacağım. İkincisi hayatına uygulanabilmeli. Yoksa bilgelik hiç kullanılmayan bir kılıç gibi paslanıp işe yaramaz hale gelebilir. Son olarak da herkesin izleyebileceği bir yol olmalı. Şu anda yürümekte olduğun yol gibi, Santiago yolu gibi. Tüm bir öğleden sonra durmadan yürüdük. Petrus ancak güneş dağların ardında kaybolmaya başladığında yeniden durmaya karar verdi. Çevremizi kuşatan Pirenelerin yüksek doruklarına hala günün son ışıkları vuruyordu. Petrus yeri elimle süpürüp diz çökmemi söyledi. İlk ram alıştırması yeniden doğuma ulaşmana yardımcı olacak. Egzersizi ard arda 7 gün yapman gerekiyor. Her seferinde dünya ile ilk temasını farklı bir biçimde yaşamaya çalışacaksın. Her şeyi bırakıp buraya gelmeye, bir kılıç uğruna Santiago yolunu yürümeye karar vermek senin için ne kadar zor olmuştu biliyorsun. Ama bu zorluk yalnızca geçmişin tutsağı olmandan kaynaklanıyordu. Daha önce yenik düşmüştün ve bunun bir daha olmasından korkuyordun. O güne kadar elde etmiş olduğun şeyleri yitirmekten korkuyordun. Ama bir yandan da bütün bunlardan daha güçlü bir şey baskın çıkıyordu. Kılıcını bulma isteği. O yüzden riski göze almaya karar verdin. Haklı olduğunu ama sözüne ettiği kaygıları hala taşıdığımı söyledim. Önemli değil, egzersiz hayatında yarattığın yüklerden azar azar kurtaracak seni. Ve Petrus bana ilk ram alıştırmasını, tohum egzersizini öğretti. Şimdi bir yap bakalım dedi.